Ayrım 19, Ölüm ve Şeytan, Frank Schätzing, sayfa 194. Ren Sokağı. Ortam çok kasvetliydi. Grubun hemen hemen tamamı siyah ve geniş bir masanın etrafında toplanmıştı. Overstolz'lar, Johann Matthias, Daniel ve Theo Derrich'e ek olarak Mainz'lı Heinrich de hazır bulunuyordu. Kardeşleri Bruno ve Hermann sürgünde oldukları için Kone'leri temsilen Kuno gelmişti. Köln'de ortalıkta buluşmaları onlar için ölümcül bir hata olurdu. Blitildis Overstolz biraz dışarıda oturuyor ve sanki uyuyormuş gibi görünüyordu. Sadece parmaklarının hafif titremesi onun hala uyanık olduğunu göstermekteydi. Masada hiçbir şey yoktu. Ne şarap ne meyve. Johann etrafındakilere baktı. Güzel dedi, herkes burada. Gizli bir planı paylaşan 7 kişi. Ek olarak kaderleri elimizde olan 2 de sürgün. Durdu. Çoğunuz artık davamızı ve kimin amaçları doğrultusunda hareket ettiğinizi unuttunuz. Hepimiz davamız söz konusu olduğu müddetçe kendisine mutlak bağlılık, kesin gizlilik ve itaat yemini ettik. Böyle sadık insanlardan oluşan bir topluluk zincir halkalardan yapılmış bir zırh gibi düşünülebilir. Her halka bir diğerine bağlı olduğundan hiç kimse onları birbirinden ayıramaz. Hep birlikte hareket ederiz. Gözleri masanın etrafında gezdi ve başı öne eğik oturmakta olan Kuno'nun üzerinde durdu. Anlaşılan yanılmışım. Bana nedenini söyleyebilir misin Kuno? Kuno ona döndü ama gözlerine bakmadı. Daniel'e sorun diye cevap verdi alçak sesle. Daniel'e de soracağım. Şu an öğrenmek istediğim Gerhard'ın cenazesinde ona neden vurdun? Hepimizi tehlikeye atmanın dışında yaptığın büyük bir saygısızlıktı.
Saygısızlık mı?
Kuno yerinden sıçradı. Siz mi saygısızlıktan bahsediyorsunuz? Gerhard'ı öldürenler mi? Daniel öfkeyle baktı ama sesini çıkarmadı. Otur dedi Johann sakince. Eğer Gerhard'ın katillerinden bahsedeceksen senin de en az bizim kadar sorumlu olduğunu unutma.
Kararı siz verdiniz, ben değil.
Hayır, hepimizin, bizim sınıfımızın çoğunun ulaşmak istediği amaca ulaşabilmek için yapılması gerekeni yaptık. Sen de Kuno, kardeşlerinin sürgünden kurtulması ihtimaline hemen koştun. Hepimizin kaçınılmaz olduğunu bildiği eylemler konusunda aksi yönde tek laf etmeden. Sorumluluğun sadece istediğin kadarını üstlenebileceğini mi zannediyorsun? İşine geleni kabullenip işine gelmeyenleri bizim üzerimize yıkabileceğini mi düşündün? Ölüm kararında hiç de muhalif değildin. Aksine sen ilk kabul edenlerden biri oldun. Ama şu anda birinin ölümüyle diğerininkini ayırıyormuş gibi görünüyorsun. İkisi de büyük günahlar olmasına rağmen birini kabul edip diğerine itiraz ediyorsun. Sevdiğin bir adamın ölümünü kabullenemediğin için bizden daha az günahkar olduğunu ve sorumluluğunu üstlenmekten de kaçabileceğini mi düşünüyorsun? Söylediğim gibi bu eylemlerden kendince birini ya da diğerini seçiyor olman sonucu değiştirmez. Çünkü hepsi aynı amaca hizmet ediyor. Gerhard'ın öldürülmesini istememiş olabilirsin ama beğensen de beğenmesen de bunun sorumluluğunu üstlenmek zorundasın. Eğer reddedersen hem bizi hem de gruptaki yerini reddetmiş olacaksın. O zaman sana da güvenemeyeceğimiz biri gözüyle bakmak zorunda kalırız. Kuno'nun rengi kaçtı. Tam bir şey söyleyecekti ki başını iki yana salladı ve yerine oturdu. Şimdi sana gelelim Daniel. Johann aynı ifadesiz tarzıyla konuşmaya devam etti. Kuno'nun damarına nasıl basacağını gayet iyi biliyorsun. Kuno Kone'nin anne babası yoktur. Gerhard onun dostuydu ve babası kadar yakındı. Ona cenazede ne söyledin?
Ona korkak olduğunu söyledim. Bu bana saldırması için yeterli sebep mi?
Bu doğru değil diye bağırdı Kuno ona. Gerhard'la aramda ilişki olduğunu ima etti.
Sen delirmişsin. Delirmek mi? Birisi sana böyle bir şey sorsa
gerisini getiremedi, çenesi titremeye başladı. Kuno'ya ne dedin? Johann soruyu tekrar etti. Daniel'in dudakları küçümser bir ifadeyle büküldü. Gözleri yarı kapalı ve geriye yaslanmış halde Kuno'ya baktı. Önümüzdeki 3 gece boyunca ölü bir adamla yatacağı için hangi güçlü parfümü kullanacağını sordum. Odada çıt çıkmıyordu. Herkes başını Daniel'den yana çevirdi. O da kaşlarını çattı ve kollarını meydan okur gibi kavuşturdu. Daniel, dedi Matyas sakince, eğer bu bana düşseydi seni etin kemiklerinden ayrılıncaya kadar döverdim. Daniel tavana baktı. Evet, peki, dedi Johan, parmak uçlarını kavuşturdu. İşler sandığımız kadar kolay yürümeyecek. Zaten uşaklarımızı Urquhart'ın emrine vererek tüm dikkatleri kendi üzerimize çekme yönünde ciddi bir riske girdik. Kızıl kafa hala bulunamadı. Urquhart'ın fikri doğrultusunda şahitlerin Gerhard'ın evinin dışında yaptıkları gösteri çok işe yaradı. Ama henüz tehlikeyi atlatmış değiliz. Bu Jakob bildiklerini her an her yerde anlatıyor olabilir. Gözlerimizi dört açmalıyız. Ne yazık ki bu durum başka cinayetlerin de işlenmesini kaçınılmaz hale.
Bir fahişeyle bir dilenci, diye mırıldandı Daniel hor gören bir tavırla.
Fahişelerle ilgili böyle konuşmamalısın, dedi Theoderi. Eğer elde ettiğim bilgiler doğruysa hizmetlerinden her fırsatta yararlanıyormuşsun.
Getirdiği gibi kızıl kafanın da öldürülmesi gerekecek.
Johan huzursuzluğunu zor gizliyordu. Bunu kabullenmeli ve bunun kefaretini de ödemeliyiz. Tanrı'ya daha fazla cinayet işlemek zorunda kalmamamız ve Urquhart'ın da görevini daha fazla zarar vermeden tamamlaması için dua ediyorum. Şimdilik durum bundan ibaret.
Evet, Mainz'lı Heinrich iç çekti, yeterince kötü.
Blitildis birden başını kaldırdı.
Kötü mü?
Oh, hayır. Bu birkaç kelime odadaki herkesin susması için yeterli olmuştu. Adamlar kımıldamadan masaya bakıyorlardı.
Ailelerimizin, diye fısıldadı yaşlı kadın, 20.000 kişinin huzurunda Konrad'ın önünde diz çöküp yaptıkları adil ve haklı şeyler için af dilemek zorunda kaldıkları gün kötü bir gündü. Aramızdakilerden bazıları bu yolsuz ve suçlu başpiskoposa itaat etmeyi reddedip, şehri terk ettiklerinde geri getirilip, adi hırsızlar gibi boyunları vurulduğu gün kötü bir gündü. Konrad'ın hapishanesindeki 24 soylunun, onun açgözlülüğünün ve katı kalbinin insafına terk edildiği ve pek çoğunun kanunsuz ilan edilip, Babil'den sonrakiler gibi dört bir yana dağılmak zorunda kaldıkları zamandan daha kötüsü olabilir mi? Harekete geçmemek için her bahaneyi değerlendiren ahlakçıların tereddütleri ve yüreksizlikleri ve aslan gibi davranmaya çalışan tavşanların dişleri olmayan bir iti bile gördüklerinde çığlık çığlığa kaçışmalarıdır asıl kötü olan. Ama hepsinden daha kötüsü de gizli ittifakların kurulması, yumrukların havaya kaldırılıp yürekli sözler söylenmesi, tüm hayatların yüce bir davaya adanması ve sonunda da tamamının sızlayan kadınlara dönüşüp ruhları ve bedenleriyle uğrunda savaşmaya yemin ettikleri her şeye ihanete hazır hale gelmeleridir. En kötüsü kılıç taşıdığı halde bir sıçanı bile öldüremeyen adamlardır.
Cümlesinin sonunda iki cılız elini de vurgu yapmak için kaldırdı.
Yaptığımız şey haktır, ölümler esef vericidir. Hayatımın kalan her dakikasında bu talihsiz ruhlar için dua edeceğim. Ölümün saf huzurunu çoktan tatmış biri olarak onlarla birlikte nasıl acı çekmem? Uykunun kardeşi benimle birlikte, ışığın ihtişamına karışıp bana armağan olan canımı yaratıcıya teslim etmeden önceki son ve güzel sevgilim. Yine de kalbim her seferinde bizleri yok etmeye niyetli olanlara meydan okurcasına atıyor. Baphomet ve büyük canavarın sürtükleri, aldığım her nefes adalet aşkı ve kaybettiklerimizin ve sürgünlerimizin intikamının isteğiyle daha da güçlü. Aranızda kim bana umutlarımın yersiz olduğunu, boş yere dua edip beklediğimi ve bu dünyadan ıstırap içinde ve görevimi yerine getiremeden göçüp gideceğimi söyleyebilir? Aranızda bunu iddia edecek kişi varsa gelsin karşıma çıksın, onu göreceğim. Kör ve yaşlı bir kadın olsam da onu tanıyacağım.
Elini tekrar kucağına koydu. Konuşmasının ardından ortalık adeta mezar sessizliğine bürünmüştü. Utancın ve haddini bilmenin sessizliği. Kadın başını öne eğdi ve bir daha konuşmadı. Johan boğazını temizledi. ''Planımızdan vazgeçmeyeceğiz.'' dedi. ''Yeminimiz hala geçerli. Herkes üstleneceği görevi biliyor sanırım. Kuno?'' Kuno boşluğa bakmaya devam etti. ''Bundan sonraki görüşmelerimize katılmaman yerinde olacak sanırım. Hepsi bu kadar beyler.'' Tek kelime daha etmeden Johan ayağa kalktı ve odayı terk etti. Gecenin karanlığı.
''Uyuyamıyorum.''
Rihmodis iç çekti, yan tarafına döndü ve karanlıkta Goddard'in yatağına baktı. Battaniyesi üzerinde minyatür bir ağrı dağı gibi yükseliyordu. Tek eksik olan küçük bir gemiydi. ''Sorun ne?'' diye sordu nazikçe.
''Bu adamı düşünmeden edemiyorum.'' diye mırıldandı Goddard.
''Yakup'u mu?'' ''Şeytanı görmüş. Katedralin tepesine çıkıp oradan üzerimize tüküren şeytan fikri hiç de hoşuma gitmedi.'' Rihmodis bir an düşündü, sonra ayağa kalkıp yalın ayak Goddard'in yanına gitti ve elinden tuttu.
''Ya şeytan değilse?'' dedi.
''Şeytan değil mi?'' Goddard homurdandı. ''Şeytandan başkası olamaz. İnsan şekline girmiş olmalı. Bunu her fırsatta yapar. Hangi devirde yaşıyoruz ki katedral inşa eden bir mimarın ruhunu almaya şeytan bizzat gelmiş?''
''Baba?''
''Evet?''
''Şu şeytan meselesini unutsan nasıl olur? Bana sadece aklındakini söyle.''
Goddard seyrek sakalını sıvazladı. ''Aslında,'' dedi tereddütle.
''Evet.''
''Bize pek çok şey anlattı bu kızıl saçlı çocuk, değil mi? Sence de ona yardım etmemiz gerekmez mi?''
''Kesinlikle.''
''Yalan söylediğini düşünmüyorsun, değil mi? Yani demek istediğim, eğer o bir yalancı değilse, Hristiyan yardımseverliği ona yardım etmemizi gerektirir. Ama hala ona güvenip güvenemeyeceğimizden emin değilim. Sahtekarın teki olabilir. Sadece bir fikir olarak söylüyorum.''
''Haklısın, olabilir.''
''Nasıl söylesem?'' diye lafı geveledi Goddard. ''Yufka yürekliyimdir ve ona kendini ısıtacak bir şeyler verdiysen muhtemelen benim eşyalarımdır. Bunda yanlış bir şey de yok aslında.''
''Ama...''
Goddard ellerini başının arkasına koydu. Yatağın gövdesi ağırlığı altında çatırdadı. ''Nasıl desem?''
Rihmodis gülümsedi ve sakalından hafifçe çekti. ''Ne düşünüyorum biliyor musun baba? Yufka yüreğin sana ona yardım etmeni söylüyor. Ama eğer yardım edersen bu da ona inandığın ve güvendiğin anlamına gelir. Ve maalesef güvendiğin birine de kızınla görüşmemesini söyleyemezsin. Eğer onu kaybetmek istiyorsan o başka. Güzel bir ikilem değil mi?''
''Peh, laf kalabalığı,'' diye homurdandı Goddard. ''Saçmalık. Durup durup bir şeyler uydurma küçük hanım. Alakası yok. Ne öyle dedim ne de öyle düşündüm. O bir dilenci ve çulsuzun önüne gideni. Sen ise saygıdeğer bir aileye mensupsun. Aklımdan bile geçmez.''
''Ha, demek kıskanıyorsun tüm babalar gibi.''
''Ben mi? Kıskanmak mı? Sen öyle zannet. Hem sen niye uyumuyorsun? Haydi yürü yatağına, ikile.''
''Neyin uygun olduğunu düşünürsem onu yaparım.''
Gücenen Goddard'in dudakları büzüldü, battaniyesine sarıldı ve duvara döndü. ''Kıskançmış.'' diye mırıldandı. ''Hayatında böyle çocukça bir iddia duydun mu?'' Rihmodis onu öptü ve sıcak yatağına döndü. Az sonra gece bekçisi bağırarak saatin ona geldiğini haber verdi. Geçip giden bekçinin asasının tıkırtılarını dinlediler. Bu huzur verici bir sesti. Dizlerini içine çekti ve battaniyenin altına gömüldü. ''Rihmodis!''
''Hoppala!''
''Çocuktan hoşlandın mı?''
Kıkırdadı ve kollarını sıkıca kendisine doladı.
10. saat geçti. Johan küçük mihrapta diz çökmüş dua etmeye çalışıyordu. Hadewig'in genelde uyuduğu geniş yatağa baktı. Bugün Guda Morart'la birlikte cenazeyi bekleme sırası Hadewig'deydi. Karısı bu ittifaka dair hiçbir şey bilmiyordu. Diğerlerinin karıları gibi. Gerhard'ı, Koneler ve diğer soylu aileleri gibi evine kabul eden bu adamın aynı zamanda öldürülmesinde de parmağı olduğuna dair en ufak bir fikri yoktu. Aslında öldürüldüğünden bile habersizdi. Ama ne kadar sürecekti bu? Johann bu ittifaka dahil oldukları günden itibaren ailelerinden gittikçe uzaklaştıkları fikrine kapıldı birdenbire. Kendi evlerinde yabancı olmuşlardı. Meseleyi Hadewig'le konuşabilmeyi diledi. Onu severdi. Karısı da onu seviyordu ama yine de tek başınaydı. Kendisine ödemesi gereken bedelin ne olduğunu sordu. Dünyevi adaletin değil de eğer her şey yolunda giderse kimse neler döndüğünü öğrenemeyecekti. Kendi vicdanlarının karşısında ödeyecekleri bedel. Hayata karşı işledikleri her günahı meşrulaştırmak için bir bahane uydurdukça sanki içlerinden bir parçaları daha ölüyordu. Hem kendilerini temize çıkardıkları hem de kendilerini nasıl kandırmakta olduklarını gösteren bahaneler. Her şey bittiğinde onlardan geriye ne kalacaktı? Ondan geriye ne kalacaktı? Johann Urquhart'ı düşündü. Onun hakkında hemen hiçbir şey bilmiyordu. Tıpkı onu kendilerine göndermiş olan Jülich Kontu gibi. Nesnelerin birbirinden ne kadar uzak olursa o kadar yakın ve tanıdık göründükleri bir dönemin altın rengi arka planındaki koyu kızıl bir gölge gibi görünüyordu kendisi. Kan damlalarıyla gözyaşları, lüks yaşamın karmaşasıyla köylü yaşamının sadeliği bir arada. Her biri diğerine bağlı, her biri bir diğerini tanımlıyor. Korkunç ve güzel, büyülü bir aynanın iki yüzü. Bir dünyadan diğerine geçen ama hala aynı dünyada olan insanlar. Urquhart hangi dünyada yaşıyordu? O cehennem miydi yoksa cehennemi beraberinde mi taşıyordu? İnsanlar ölüme aşinaydılar. İdamlar infaz edilirken kendisini gösteren tutku, cinayete neden olan tutkuyla tamamen aynıydı. Ama Johann'ı hem hayran bırakan hem ürküten şey Urquhart'ın içindeki soğukluktu. Çünkü buna bir açıklama getiremiyordu. Para bile yeterli açıklama değildi. İnanç uğruna kaç kişinin kanına girilmişti? Bazıları inançları uğruna, bazıları zalimliklerinden, bazıları ise kurbanlarının çektikleri acıdan zevk aldıkları için yapmışlardı. Hırsızlar bir şeyler elde etmek için yapmışlardı. Kimi nefretinden, kimi de çok sevdiği için. Bir de kiralık katiller vardı, düşüncesiz ve acımasız. Ama Urquhart düşüncesiz değildi. Gözlerindeki soğuk zekayı okumak mümkündü. Kendinizi kesebileceğiniz kadar keskin bir zeka, yüksek ve güzel bir alnı, yumuşak ve kültürlü bir sesi vardı, kibar ve hafif alaycı. Neden öldürüyordu? Johann başını iki yana salladı. Gereksiz düşünceler. Urquhart'ı daha bu sabah Matthias kendisini eve getirdiğinde görmüştü ve onunla çok az konuşmuştu. Onu bu hale getiren şeyi neden böylesine merak ediyordu? Korku diye düşündü. Urquhart'ın olduğu şeye dönüşmeye ne kadar uzak olduğunu sormaktan duyduğu korku. Aralarında kaç kademe fark vardı acaba? Böyle birine nasıl dönüşüldüğünü öğrenmenin korkusu. Johann istavroz çıkarmak için sağ elini kaldırdı. Yapamadı. İki gece bekçisi atlarını Saksen sokağından pazar yerine sürdüler. Gece yarısı olduğunu az önce duyurmuşlardı. Bu saatte Fransiskenler, Benediktinler ve Karmalitler ibadet etmek için kalkarlar, yeni günü dualarla karşılar ve kilise atalarından okunanları dinlerlerdi. Çoğunun gözleri kapalıydı ve horluyorlardı. ''Hava soğudu'' dedi içlerinden birisi esneyerek. ''Memnun olmalısın'' dedi diğeri. ''Hava soğuyunca hırsızlar sıcak kuytulara çekilir. Dışarıda kalanlarsa donarak ölür ve sokaklar sessizleşir.'' Ev kapıları geçildi. Yekpare karanlık bloklar. ''Bu sabah iki ceset bulduklarını duydun mu? Berlih'te gözünden okla vurulmuş bir fahişe ve ördek bataklığı yakınında da bir adam. O da oku sırtından yemiş. Garip şeyler dönüyor.'' Tıpkı bir arbalet oku gibiymiş ama çok küçük.
Ne olmuş serseriler?
Yine de ürperdi garip. Birbirlerini öldürdüklerini gördüğümde sadece hoşuma gidiyor. Bizim de kafamız rahat eder.
Öyle ama kimdir bu kimseye görülmeden ortalıkta gezip milleti otla vuran? Santa Margaret'in papazı şeytan olduğunu söyledi. Olabilir mi sence? Kimdir bilemem ama annemle babam o kadar korktular ki masayı kapıya dayamışlar.
Ne fark eder ki dedi diğer adam gülerek. Şeytan buyursun gelsin biz gözümüzü açık tutarız.
Diğeri de onaylarcasına mırıldandı. Sessizce atlarını sürerek malt imalathanesine yöneldiler. Birden öndekinin atı huysuzlandı. Adam yelesini okşadı, sakinleştirmek için bir şeyler mırıldandı. Sonra da hafif öne eğik ve uykulu bir şekilde yoluna devam etti. Urquhart onların geçişlerini izledi. O kadar yakınından geçiyorlardı ki elini uzatsa atlara değecekti. Parmakları arbaletinin cilalı ahşabına dokundu. Sanki seviyor gibiydi. Ardından kapılarının dibinde evsizlerin yattığı kiliseleri kontrol etmek için yola düştü.
19. ayrımın sonu. Sayfa 203.